deniz balığa şiddeti zuhurundan gizleniyor. İki, güneşi çok büyütsek, semavatı kaplasa artık güneşi göremeyiz. Güneş o durumda şiddeti zuhurundan gizlenmişti. Üç, bir tekerlek hareket etmiyor iken, yani zuhuru şiddetli değil iken, görülebiliyor iken, çok hızlı bir şekilde hareket ettiğinde artık görülemez. Bu durumda tekerlek şiddeti zuhurundan gizlenmiştir. Dört, güneşe başka bir açıdan bakalım. Güneşin hiç batmadığını farz etseniz, bu durumda gece olmayacağı için gündüz şiddeti zuhurundan gizlenir. Hiç biz geceyi görmeseydik, hep gündüz olsaydı, biz gündüzü tanımazdık. Işığı bilmezdik. Bu durumda ışık şiddeti zuhurundan gizlenir. Biz ışığı biliyoruz. Niye? Çünkü zıttı var. Zıttı ona taarruz ettiği için ışıkta bir meratif var. Şiddeti zuhuru yok. Beşinci örnek, tekrar toparlayacağız hepsini. Yemek ve havai teneffüsteki şükrün mikyasında da şiddeti zuhurdan gizlenmek vardı. Şimdi insanın yemeğe mi daha çok ihtiyacı var, yoksa teneffüse mi? Teneffüse değil mi? İnsan yine yemese 40-50-70 gün yaşıyor. Ama insan 2-3 dakika teneffüs etmesi ölür. İşte bakın, teneffüs etmek insanın vücudunda neredeyse her saniye gözüktüğü için, insan her saniye nefes aldığı için, nefes alma nimeti şiddeti zuhurundan gizlenmiştir. Ben biraz evvel su içtim. Dedim bismillah. Bitirdim elhamdülillah. Ama akşam saat 9 oldu. Hiç bugün nefes aldığıma şükretmedim. Niye? Çünkü teneffüs nimeti şiddeti zuhurundan gizleniyor. Peki ben teneffüs nimetine ne zaman hakiki bir şükür yapabilirim?
Ölümden sonra.
Dünyada ne zaman? Ondan da şükür şükür değil artık. Astım hastası olduğunda, artık kalp rahatsızlığı olduğunda, yani teneffüs etmek, nefes almak şiddeti zuhurunu kestiğinde, ya da bu yoksa şöyle bir dururum. Bir, iki dakika kendimi tutarım. İki dakika sonra elhamdülillah derim. Niye? Nefes almanın şiddeti, zuhu kesildi. Yani bu bir mikyastır. Biz neyi arıyoruz? Bir şey şiddetli bir şekilde zuhur ettiğinde onu göremiyoruz. Bu denizde balık için öyle. Eğer güneşi büyütseydik semavatta, güneş için öyle. Başka hangi misaller vardı? Hatırlayamadım ben. He, gündüz hiç bat o devam etse, güneş hiç batmasa gündüz için öyle. Başka vardı bu beş çünkü. He, tekerleği çok döndürsek tekerlek için öyle. Nasıl ondan şiddeti zuhurunda gizleniyor? Bakın nimet bile gizleniyor. Nimet bile gizleniyor. Hatta değil mi biz yine bu mantıktan, şükürdeki mikyastan yola devam etsek, yağmur yağdığı zaman şükrederiz. Ama güneşe şükretmez. Niye? Güneş her gün doğduğu için şiddet zuhuru vardır. Ama yağmurun yağma zamanı belli değildir. Ve altıncı misal. İnsanın en zahir vasfı hayat. İnsan hayat sahibidir. Hayat olduğu halde insan hayatını göremiyor. Bakın hayat da şiddet zuhurundan gizleniyor. Peki ben hayatı ne zaman böyle tefekkür edin? Ne olsaydı hayatı ben tefekkür eder, ona şükrederdim? Bazen hayat vücudumdaki azalardan çekilseydi, mesela buraya kadar çekildi, kolum hareket etmiyor. İşte ayağımdan çekildi, ayağım atım atamıyor. Şu anda dilimden hayat çekildi, dilim konuşamıyor. Hayat bendeki şiddeti zuhurunu eksilseydi, o zaman ben hayat nimetini görebilirdim. Ama hayat nimeti, benim vücudumun her azasında, her hücrede öyle bir şekilde zuhur ediyor ki ben en zahir vasfım olan hayatımın farkında olamıyorum. O zaman kaide ne? Bir şey şiddetli bir şekilde gözüktüğünde, zuhur ettiğinde artık ondan gafil olunuyor ve o gözükemiyor. 6 tane misal verdi. Bir daha toplayalım. Hatta daha kolay takip edin diye slayttan gideyim. 1. Deniz balığı her an ihata ettiğinden, balık denizin dışına asla çıkamadığından dolayı denizin şiddeti zuhurudur kendini balığa gizleyen. 2. Güneşi büyütsek, başımızı kaldırdığımızda semada güneşten başka hiçbir şey göremesek, güneşe bir hat çekemesek, o zaman güneş diye bir şeyden bahsedemeyiz. Bu durumda güneş şiddeti zuhurundan saklanmıştır. 3. Bir tekerleği görebiliyor iken hızlı bir şekilde çevirdiğini göremeyiz. Bu durumda tekerlek şiddeti zuhurundan saklanmıştır. 4. Biz gündüzü tanıyoruz çünkü güneş batıyor. Eğer güneş batmasaydı gündüz şiddeti zuhurundan gizlenmiş olurdu. 5. Nimetlerin içinde bile şiddeti zuhuru olanlar gizlenirken zuhurunda şiddeti olmayanlar gizlenemiyor. Yemek gizlenemiyor ama değil mi? Teneffüs gizlenebiliyor. Bu mikyası verdik ve 6. İnsanın en zahir vasfı hayattır ama hayat insanın bütün azaları, bedeninin tamamını ihata ettiğinde şiddeti zuhurundan dolayı gizleniyor. Ne zaman ki birisi ölüyor, fe subhanallah, hayat ne büyük bir nimetmiş diyor. Niye? Çünkü hayat oradan çıktı. Aynen bu örneklerde olduğu gibi netice Allah-u Teala da sıfat ve isimleriyle her an tecelli ettiğinden dolayı şiddeti zuhurundan gizlenmiştir. Yani şu alemde 1 santimetre, 1 milimetre kare ya da 1 saniye Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ve sıfatlarının tecellisinden hali bir mekan, hali bir zaman yok. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatı alemi öyle bir kuşatmış. Eşyayı öyle bir ihata etmiş ki Cenab-ı Hakk'ın bu şiddeti zuhurundan dolayı biz Rabbimizden gaflet ediyoruz. Gafletimizin sebebi bu. Yani farazı olmaz ya. Bir mekanda Cenab-ı Hak isim ve sıfatlarıyla tecelli ve tezahür ederken, zuhur ederken, işte şu kadar bir mekanı o sıfat ve isimlerin tecellisinden mahrum bıraksaydı, öyle bir şey olsa olmaz yani, faraza diyor. O zaman kıyas edebileceğimiz için Cenab-ı Hak'tan gaflet etmezdik. Ama Cenab-ı Hak ilim, irade, kudret, sem, basar, rezzakiyet, rahmaniyet, fettayet gibi o bütün isimleriyle, bütün hakikatleriyle öyle bir şekilde tecelli ediyor ki artık bizim için dünyaya gelen bir çocuğun yüzünün olması normal. Niye? Çünkü Musavvir ismi o şekilde şiddetli bir şekilde zuhur etmiş ki her bir eşyaya, nebatat, hayvan, insana öyle bir suret vermiş ki biz şiddeti zuhurundan dolayı Musavvir isminin farkına varamıyoruz. Cenab-ı Hak bizi öyle bir besliyor ki Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin, Rahman isminin şiddeti zuhurundan dolayı biz Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rezzakiyetinden gaflet ediyoruz. Ne zaman Ramazan'da oruç tutuyoruz, aç oluyoruz, şiddeti zuhurun bir an da olsa dışına çıkıyoruz, o zaman ne diyoruz? Rabbimiz ne kadar büyük değil mi? Ne kadar cömert, ne kadar kerem sahibi. İşte demek ki Cenab-ı Hakk'ın şiddet-i zuhundan gizlenmişi buymuş. Rabbimiz bütün esmasıyla, bütün sıfatlarıyla kainatta, kainattaki her bir varlıkta, her bir eşyada, atomlardan tutun gezegenlere kadar her yerde, bütün esma ve sıfatlarıyla her an, her saniye, her salise tecelli ettiğinden dolayı, bu tecellinin şiddeti zuhurundan dolayı biz Rabbimizin bütün zatından, esma ve sıfatlarından gaflet ediyoruz. Rabbimiz bu gafleti de paralamayı nasip etsin. Şimdi cümleye bir bakalım. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş. Bunu altı misalle anlamaya çalıştık. İkinci cümlemiz ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş. İhtifa da gizlenmek. Üstadımız gerçek bir belagat ustası. Belagatta tefennün diye bir sanat var. Kur'an'da da çok geçer. Bu muhatabı sıkmamak için bir manayı aynı kelimelerle değil farklı kelimelerle ifade etmek. Bakın üstad bunu çok yapmıştır. Hep kelimeleri değiştirmiştir. Yoksa gizlenmek, ihtifa aynı manadadır. Azamet ve kibriyası. Peki azamet ne, kibriya ne? Azamet ve kibriya ne? Önce bir hadis-i şerif okuyalım. İbn-i Mace'den geçiyor. Allah Teala buyurdu ki, Ebu Hüreyre nakletmiş, Allah ondan razı olsun. Kibriya benim ridamdır. Azamet ise benim izarımdır. Kim bu ikisinden bir hususunda benimle izah ederse, yani bu sıfatlardan birini takınırsa onu cehenneme atar. Allah kibar, rida, azameti izar yapmış. Rida ve izar şu, bu mecaz bir ifade. İhrama bürünüyoruz ya, iki tane değil mi? İhramda iki tane ne var? Elbise var. Üstteki elbise ridadır. Alttaki izardır. Nasıl? Rida ve izar insanın vücudunu kaplıyor. Cenab-ı Hak ridanın ve izarın insanın vücudunu kaplamasından kina yaparak kibriyasını ridaya, azametini izara benzetmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatın mahiyeti bu sıfatlarla muttasıftır. Bu sıfatlarla Cenab-ı Hak sıfatlanmıştır. Elbisenin vücudu ihata ve kaplaması gibi bu sıfatlar da Cenab-ı Hakk'ın zat-ı mahiyetini kaplamıştır. Bu manada bir örnek. Ve Cenab-ı Hak bu iki sıfatın birazdan gelecek manası kullarının bu sıfatlara bürünmesine razı olmuyor. Kibriya Cenab-ı Hakk'ın zatının büyüklüğüdür ve zati bir sıfattır. Ezeli bir sıfattır. Azamet ise Cenab-ı Hakk'ın kibriyasının mahlukat tarafından anlaşılmasıdır. Kibriya ve azamet birbirinden farklıdır. Kibriya zati bir sıfattır. Cenab-ı Hakk'ın zatının büyüklüğüdür. Cenab-ı Hak şu mahlukatı yaratmasaydı yine kibriya sahibiydi. Ama azamet Cenab-ı Hakk'ın zati bir sıfatı değildir. Azamet Cenab-ı Hakk'ın kibriyasının mahlukat tarafından anlaşılmasıdır. Demiş kelam alimler bu cihetle kibriya sıfatı azamet sıfatından daha büyüktür. Peki şimdi biz bu cümleye tekrar manaya dönelim. Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasının ihtifa etmesi ne demek? İnsanlar bile nisbi izzet ve azametlerinden ötürü perde arkasından vasıtalarla iş görürler. Mesela bir general koğuşları gezmez, koğuşları temizlemez. Koğuşları teftiş ve temizleme işini çok alt rütbeye verir. Vermesinin sebebi ne? Çünkü generallik makamının izzeti ve azameti o işlerle bizzat meşguliyete uygun değildir, münasip düşmez. Mesela bir belediye başkanı eline makbuz alıp pazara gidip pazardan makbuz kesmez, ceza kesmez. Çünkü belediye başkanının makamı, o makamın bakın zati değil, nisbi ve son derece küçük olan izzeti ve azameti biraz evvel saydığım makbuz fiş kesme işiyle uygun değildir. Bu sebepten o ne yapar? O adi ve basit işi başka bir sebep vasıtayla yaptı. Bir başbakan değil mi? Yolda arabaları durdurup trafik cezası kesmez. Niye kesmez? Hatta yakışmaz deriz. Niye kesmez? Çünkü başbakanın evet çok küçük, Cenab-ı Hak kıyas edilir mi ki? Nisbi de olsa bir izzeti ve azameti var. İzzeti ve azameti o tür hasis, hakir, küçük işlerle münasebete müsaade etmez. İşte aynı bu misallerde olduğu gibi Cenab-ı Hak kibriya ve azameti sebebiyle şu dünyada bilhassa hakir ve çirkin gözüken şeylerde sebeplerle icraatta bulunur. Sebeplerle. Niye? Çünkü üstadımız çok güzel ifade etmiş lemattı. İzzet ve azamet ister ki esbab o sebepler perdedar ola aklın nazarında. Akın sebepte baksın. Sebepte yoğunlaşsın. Ama tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesir hakikiden. Yani Allah sebeple yaratmış. Kibriya ve azametinden dolayı gizlenmiş. Ama tevhid ve celalinden dolayı da o sebeplere tesir vermemiş. Ancak kendine perde yapmış. Ancak kendine perde yapmış. O zaman cümlemize bakalım kardeşlerim. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından ihtifa etmiş olan kaderi Zülcelal. Şiddeti zuhurdan gizlenmeyi altı misalle izah etmeye çalıştık. Azamet ve kibriyadan ihtifa etmeye önce bir hadis naklettim. Azamet ve kibriya arasındaki farkı belirttim. Sonra dünyada nisbi küçük izzet ve azametleri sebebiyle sebeplerle iş gören makam sahiplerinden örnek verip Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasından gizlenmenin sebebini izah etmeye çalıştık. Bu cümle ısrarınızda kardeşlerim çok geçer. Belki içimizde mütalaa edip şu manaya ulaşamayan kardeşlerim vardır. Onlar için bir bilgilendirme. Ulaşanlara da bir tekrar. Risale-i Nur, ben her gelişimde burada ifade ediyorum. Bir hazine. Herkes gücü nispetinde o hazinenin cevherlerinden istifade ediyor. Gerçekten bir hazine. Bir hazine. Bütün kelimeler birbiriyle alakadar. Hiçbir cümle boşuna kullanılmamış. Her bir kelimede farklı bir mana yatan bir hazine. Bu da bu hazinenin içinde böyle bir cevher. Subhanallah. Yaklaşık kardeşlerim 9:20 geçiyor. 9'da başladık. 20 dakikamız olmuş. İkinci cümle bitmez. İkinci cümle. 45 dakikada tamamlayacağım dedim. 25 dakikaya ne kadar sığarsa. İkinci cümlemiz de şu. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu ve ezeliyetini ve ihatalı sıfatların azametleri için kabul edemeyen adam yahsız mevcudata belki nihayetsiz zerrelere o vücubu vücudu ve ezeliyeti ve uluyet sıfatlarını vermekle küfrüne itikat edebilir. Veyahut ahmak sofestayla gibi hem kendini hem kainatın vücudunu inkar ve nefyetmekle akıldan istifa etmelidir. Bu da bizim ikinci cümlemiz. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudu, ben renkli yaptım ki kolay görün diye, iki ezeliyeti ve üç ihatalı sıfatlarını kabul etmeyen birisi ne yapmalıymış? Şu mevcudata, her bir eşyaya, her bir atoma o vücubu vücudu, iki ezeliyeti, üç uluhiye sıfatlarını vermekle küfrüne inanabilirmiş, itikad edebilirmiş. Ya bunu yapacak ya da sofestayler gibi hem kendini hem şu kainatın vücudunu inkar edecek. Burada üç tane madde var anlaşılması gereken. Bir, vücubu vücut nedir? Vücubu vücudu vermek ne? İki ezeliyet, üç ihatalı sıfatlar. Vücubu vücutla biz başlayalım. Bu cümlede yedin şuada geçiyor ama çok yerde, Mesnevi'de, sözlerde çok yerde değil mi? Bu cümle okuyanlar bilir. Yakın ifadelerle geçiyor. Vücub, vacip olmak demek. Gerekli olmak, lazım olmak demek. Vücud zaten açık bir kelime, varlık demek. Vücubu vücut, varlığın vacip olması demek. Varlığın lüzumlu olması, varlığın gerekli olması demek. Yokluğu da vücut mertebelerinden saysak, vücut mertebelerini üçe ayırmak mümkün. Bir, vacip, iki, mümkün, üç, mümteni. Bir, vacip, iki, mümkün, üç, mümteni. Mesela bir misalle, elinde bir kalem olsa ve şu masa bir A harfi yazsa, şu A harfi biraz önce bu masada yoktu ama şimdi var. Varlığı yokluğuna tercih edilmiş. Olabilir ya da olmayabilirdi. Varlığını tercih ettim oldu, yokluğunu tercih ettim yok oldu. Yani varlığı da yokluğu da mümkündür. İmkan dairesindedir. Bu yüzden bu A mümkünül vücuttu. Yani vücudu imkan dairesinde olan, mümkün olan bir varlıktı. Bu A'nın bir katibinin olması o nedir? Vaciptir. Katip olmazsa A harfi olmaz. O zaman o katip vacibul vücuttu. Yani vücudu lazımdır, zaruridir. O katibin vücudu kabul edilmezse bu A neyle izah edilecek? Katibin yokluğu ise mümtenidir. Mümteni vücuttur. Yani imkansızdır. Bir A varsa bir katip olmaz. İkinci misal pekişsin. Bir heykel düşünün. Yoktu, var oldu. Olabilirdi, olmayabilirdi. Olması irade edildi, vücut buldu. Sonra yok edildi. Heykelin vücut mertebesi nedir? Mümkünül vücuttu. O heykelin bir ustasının olması nedir? Vücut mertebesi vacip bir vücuttu. Ustanın vücudu vaciptir. Ustanın varlığı lazımdır, gereklidir. Peki o heykelin ustasız olması nedir? Mümtenidir. Heykel asla ustasız olamaz. Son misal. Bir iğnenin vücut mertebesi nedir? Vacip midir? Mümkün müdür? Mümteni midir? Mümkündür. Mümkünü vücuttu. Olabilirdi, olmayabilirdi, olmuş. Yoktu olabilir. Peki o iğnenin bir ustası olması, bir iğne ustasız olmaz. O ustanın vücut mertebesi nedir? Vacip diş. Vacibil vücut bu. Varlığı lazım. İğnenin ustasız olması o mümteniydi. İmkansız demek mümteni. İmkansızdı. Şimdi o zaman vücubu vücudu, Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu kainata, atomlara vermek. Misalden yola çıkalım. Eğer biz katibi kabul etmezsek vücut mertebesi mümkün olan, mümkünül vücut olan A harfini ne kabul etmek zorunda kalırız? Vacibil vücut. Niye peki vacibil vücut kabul etmek zorundayız? Niye? Mümkünü vücut canım kalsın. Hem ben A'ya mümkün diyeceğim, hem de A'nın katibini inkar edeceğim. Bu niye olmaz? Bu niye olmaz?
Sanat olduğu için.
Hı?
Sanat.
Evet, mütalaa yapıyoruz bu ders. Ferhat abi, mütalaa. Niye olmaz?
Ortada bir fiil varsa, o fiilin mutlaka bir payı olur.
Ortada bir yazmak fiili var. Hikmetli her fiil irade sahibi bir faili ister. İrade sahibi bir faili ister. Ama biz o A'ya vacib bir vücut dersek artık o fiili inkar etmişizdir. Niye? Çünkü o yokken yapılmadı. Zaten vardı. Vücudu vacip de onu kimse yapmadı. Onun vücudunu vacip dediğinde bir vacibi aramama gerek yok. Zaten vacib bir vücut. Ama ben ona mümkün dersem her mümkün varlığını yokluğuna tercih eden bir vacibi ister. Vacip olmaksızın mümkün vücut bulamaz. Madem vücut buldu, vacibi nerede? Vacibi inkar etmek istiyorsam buna mümkün değil, vacip demeli. İkinci misali tahlil etsek, işte o heykelin vücut mertebesi mümkündü. Ustası heykeltıraşı vacipti. Ben heykeltıraşı inkar edeceksem ilk yapmam gereken mümkünül vücut olan heykele vacibül vücut demeliyim. Çünkü ona vacibül vücut dersem bir vacibi arama ihtiyacım olmaz. Ama ona mümkün dersem o zaman şu anlaşılır. O yoktu, var oldu. Yokluktan varlığa çıktı. Onun varlığını yokluğuna tercih eden müreccih, irade sahibi kimdir? Vacibi arayacağım. Vacip de beni bir ustaya götürecek. Ustayı inkar etmenin yolu, ustanın vücut mertebesi olan vacibül vücudiyeti heykele vermektir. Ya da üçüncü örnekten yola çıksam, iğnenin ustasını inkar etmenin yolu, iğnenin vücut mertebesini mümkünül vücut olarak değil, vacibül vücut olarak kabul etmektir. Çünkü ben buna mümkün dersem, her mümkün ancak bir vacibin tasarrufuyla varlık alemine çıkabilir. O zaman diyeceğim ki bunu kim yaptı? Bunun vacibi kim? İşte aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak da vacibül vücuttu. Vücut, vücubu vücudu vardı. Cenab-ı Hakk'ın vücubu vaciptir. Yani gereklidir, lazımdır. Zaruridir. Biz yıldızlar, gezegenler, atomlar, bitkiler, nebat, bizim vücut mertebemiz ne? Mümkünül vücut. 50 sene önce yoktuk, şimdi varız. 3-5 sene sonra yok olacağız. Ben kendimi ve eşyayı mümkün mertebesinde kabul edersem o zaman aynı A harfi, aynı heykel ve aynı iğnede sorduğum soruyu sorarım. Derim ki bu mümkünül vücudun vacibül vücudu kimdir? Şimdi ben Allah'ı inkar etmek istiyorsam ne demek zorundayım o zaman? Bu soruyu sordurmamak için, bu sorudan kurtulmak için demem gereken şey şu. Bunlar mümkün vücut değil ki. Bunlar vacib vücut. Bunu kabul ederse o zaman artık bu soru sorulmaz. Bir vacibi arama ihtiyacı doğmaz. Bizim vacibi vücudu arama sebebimiz göz önünde mümkünül vücutların olması. Göz önünde mümkünler olmasa bir vacibül vücudu aramayız. Göz önündeki mümkünleri bunlar vacibül vücuttur dersek o zaman Cenab-ı Hakk'ı aramaya ihtiyaç olmaz. Yani onların mantığına göre. O zaman ne yapmak lazım? Cenab-ı Hakk'ı inkar edebilmek için bir, Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücudunu tam manasıyla vücubul vücuda muhalif olan, mümkünül vücut olan şu mevcudata belki nihayetsiz zerrelere vermek zorundayız. Fesubhanallah. Yani harfe katip demeliyiz. Heykele heykel tıraş demeliyiz. İğneye usta demeliyiz. İğneye usta dediğimizde artık ustayı aramaya gerek yok. Harfe katip dediğimizde artık bunu kim yaptı diye sorulmaz. Zaten katip dedik artık ona. Katip dedik. Heykeli heykel tıraş dediğimizde artık soramayız bunu kim yaptı diye. Heykel tıraş zaten. Şu alemdeki her mevcuda, her zerreye de vücubul vücudu verdiğimizde artık o küfre itikat edebilmek için birinci basamak çıkılmış olur. İşte bu yüzden her ateist, her kafir bu mevcudata vücubul vücudu verir. İki, üstad ben burada pembe yaptım. Ezeliyeti vermek zorunda. Vücubul vücudu vermek yetmiyor. Bir de ezeliyeti vermek, yani vücut mertebesine ezeliyeti vermek zorunda. Çünkü bir şey ya ezelidir ya hadistir. Yani hadis sonradan olmuş. Sonradan olan her şeyde bir muhdise, onu sonradan yaratan zata muhtaçtır. Üstadımız ezeliyetin şu alemi yani ezeli olamayacağının delillerinden Risale-i Nur'da pek bahsetmiyor. Acaba niye bahsetmiyor? Yani bu alem şimdi Cenab-ı Hak ezelidir. Cenab-ı Hakk'ı inkar eden haşa şu eşyaya, atomlara, maddeye ezeliyet vermek zorundadır. Zaten ateistler maddeye ezelidir derler. Niye? Çünkü ezeli demezlerse, sonradan yaratılmış kabul ederlerse o zaman hadis kabul etmek zorunda kalırlar. O zaman şu soru ortaya çıkar. Bunu kim yarattı? Bunun muhdisi kim? Her hadisin bir muhdisi. Her mahlukun bir haligi olmak zorunda. Peki sorum şu. Şu alemdeki mahlukatın, şu kainatın, şu galaksilerin, maddenin özü ezeli olmadığını ispat etmekle Cenab-ı Hakk'ın varlığı ispat edilir mi? Çok güzel. Evet elhamdülillah. Peki başka ikinci sorum şu. Niçin üstadımız Risale-i Nurlar'da şu alemin ezeli olamayacağının delillerini madde madde sunmuyor? Niye biliyor musun? Üstad bunu söylüyor. Diyor ki kelam alimleri diyor imkan ve hudus delilinin üzerine oturmuşlar diyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığına ait başka bir delil bulamadıkları için bir vücubul vücut olan o imkan delilini, biraz onun böyle farklı bir versiyonu var. Bir de ezeliyet delilini incelemişler. Eşyanın ezeli olamayacağını ispatla Cenab-ı Hakk'ın varlığına ulaşmışlar. Halbuki Risale-i Nur diyor Asa-i Musa gibi nereye vursa tevhid suyunu fışkırtıyor diyor. Dolayısıyla kulağı böyle tutmaya gerek yoktu üstadımız. Yani biz bu kulak ulaşacağız ya. Kelam alim önce bunu tutmak zorunda kalmışlar. Buradan buraya gelmişler. Ama üstadımızın Risale-i Nur'da Asa-i Musa gibidir. Nereye? Tabii ne, hangi eşyaya vursa asasını oradan tevhid ve marifet nurundan fışkırtıyor. Cenab-ı Hakk'ın varlığının birliğinin delillerini boş verin. Oradan ahirete, meleklere, peygamberlere yol açıyor. Bir vakit caminin önündeyim. Bir kardeş geldi. Böyle bir cemaatin içinde hoca bir kardeşimiz. Dedi ki, ya dedi abi bir şey soracağım dedi. Bu sizin Risale-i Nur'larda Cenab-ı Hakk'ın varlığı melekler falan ispat ediliyormuş. Gerçekten doğru mu dedi ya. Yani Arapça falan süper kardeş, hoca yani. Ya de çok sorular geliyor, çok darlanıyoruz dedi. Dedim ediliyor tabii dedim yani. Dedi ki bana bir tanesini söylesene. Dedim ki bana sorma, yanında bir çınar ağacı var, şu çınar ağacına sor dedim. Ben, o çınar ağacının üstünde bir yaprak var ya. İmanın altı esasını kendisi anlatıyor. Onu dinleyelim mi dedim şimdi. Sonra iman altı esasını, hem de her esasında 5-6 farklı delil yapraktan çıkarttı. Üstadım işte her bir yaprakta, sırf tevhid de değil, imanın bütün erkanına öyle deliller çıkartmış ki, ezeliyeti yani şu mahlukatın ezeli olamayacağını ispat ederek Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine ulaşmayı istemiyor. Hatta diyor ki onlar diyor uzun diyor su kanalları yapmışlar diyor. Tevhid nurunu çıkartmak için. Uzun su kanalı değil mi? Madde ezeli olamayı ispat ediyorsun, su kanalı çıkart. Uzun uzun kanallar diyor. Risale'nin o kanallara ihtiyacı yok diyor. Asasını vur diyor. Oradan tevhidin delillerini çıkarttı. Kardeşlerim her şeyin güzeli kısa olanıdır. 45 dakika Cenab-ı Hak burada bize bahşetti. Sizlerle ben elhamdülillah. Ule sıfatlarını vermek var. Biraz da ezeliyetin biraz daha devamı vardı. Ama 45 dakika yeter. Rabbim bir daha nasip eder. Bir daha geliriz. Buradan başka bir devam ederiz. Hem bu manalar ne benim izah ettiğim kadar dar, ne de insan birkaç saatte bunlara gücü yeter. Ben kendi kasır fikrimle tefekkür ederken aldığım notları sizlerle paylaşayım. Daha burası kazılsa, daha buradan neler çıkar Allah bilir. Kardeşlerim haklarınızı helal edin.